Çınaraltı.
Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, yakın tarihimizde bir Kırım Harbi var. Rusya ile yaptığımız bir harp. İngiltere, Fransa ve İtalya da bize müttefik olmuştu. Rusya görünürde mukaddes makamlar meselesi çözülsün diye, yani Filistin'deki mukaddes, Hristiyanlarca mukaddes olarak kabul edilen yerlerin anahtarı kimde olacak? Burayı kim idare edecek? Bunlar çözülsün diye, ama hakikatte Osmanlı İmparatorluğu parçalansın da ben de Akdeniz'e çıkayım diye 1853 senesinde Eflak ve Boğdan'ı, yani o günlerde Osmanlı toprağı olan Romanya'yı istilaya başladı. Her ne kadar büyük devletler araya girdilerse de bir netice alınamadı. 1 Ekim 1853'te harp hali ilan edildi. Bu arada İstanbul'da, Londra'da ve Viyana'da yapılan konferanslar neticesi Türkiye, Fransa ve İngiltere arasında 12 Mart 1854'te bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya harbi Karadeniz'e bulaştırmayacaklarını vaat eden Rusların 30 Şubat 1853'te Sinop'ta Türk donanmasını bir baskınla tahrip etmesi bilhassa amil oldu. İngilizlerin paçaları tutuştu. Aman Ruslar Karadeniz'i ele geçirirler dedi. Bu anlaşmaya göre Osmanlı Devleti'nin mülki tamamiyeti, Eflak ve Boğdan'ın Ruslardan geri alınması gibi hususlar karar altına alındı. Ve müttefik askeri yardımları hemen Türkiye'ye gelmeye başladı. Bilhakika bir hafta sonra Harbiye Nazırı Mareşal Arno kumandasındaki 100 bin kişilik Fransız askeri Gelibolu'ya çıktılar. İngiliz kuvvetleri başkumandanı Waterloo'da Napolyon'u mağlup etmiş olan Dük Wellington'un eski yaverlerinden ve Waterloo'da Napolyon'a karşı savaşmış olan Lord Raglan idi. İngiliz kuvvetleri Malta'dan nakledilmişti. Malta o zaman İngiliz sömürgesiydi. Fransızlardan önce Gelibolu'ya çıktılar. Lord Raglan 30 Nisan, Mareşal Arno ise 8 Mayıs 1854'te İstanbul'a geldiler ve ordularının başına geçtiler. Osmanlı askerlerinin başında ilk andan itibaren Serdar-ı Ekrem, yani başkumandan ünvanıyla Rumeli ordusu başkumandanı Ömer Paşa vardı. Üç kumandan 1854 yılının 18 Mayıs'ında Varna'da ilk defa toplandılar. Mamafi müttefik nakliyatı henüz bitmemişti. amirali Sir Adolf Slade'in hatıralarından öğreniyoruz ki 1854 Nisan'ında Himalaya gemisiyle gelen İngiliz askerlerine İngiliz ordusunun öncüleri olan 33 ve 41. alaylara kışla olarak Selimiye kışlası gösterilmişti. Bu öncü kuvvetlerinin bazı subaylarına eşleri de refakat ediyordu. Böylece bir Osmanlı kışlasına ilk olarak kadın ayağı basmış oluyordu. Hastane olarak da İngiliz kara kuvvetlerine Haydarpaşa Askeri Hastanesi tahsis edilmişti. Bu hastane 1845'te yani 10 sene kadar önce inşaatı bitmiş yeni ve oldukça modern bir hastaneydi. Fakat Kırım'daki ilk harplerden sonra gemiler birbiri ardınca binlerce yaralı ve hasta getirince bu hastane yetmedi. İngiliz ordusunun Kırım'a gitmesiyle boş kalan Selimiye kışlası, hatta yakınındaki Kavak Kasrı bakiyeleri de İngiliz kara ordusunun hastalarına tahsis edildi. Zamanla bu bina da yetersiz görülünce 1855 sonunda Çengelköy'deki Türk Süvari Kışlası yani Kuleli Kışlası da Kuleli Askeri Lisesi'nin olduğu yerde bu maksatla kullanıldı. İngiliz deniz erlerine Tarabya'daki Sultan Köşkü ve sonradan İngiliz Hastanesi diye anılan Beyoğlu'ndaki bina ve nihayet Haliç'te yatan iki fırkateyn yani harp gemisi hastane olarak tahsis edildi ki bunlardan bir tanesi Memduh fırkateyniydi. Fransız askerleri için de Beyoğlu'nda ayrı bir hastane vardı değerli dinleyiciler. İngiliz birliklerinin Kırım'a intikalinden sonra Selimiye Kışla Hastanesi ismiyle İngiliz hasta ve yaralılarına tahsis edilince Beyoğlu'ndaki hastane kapandı. Eflak ve Boğdan'daki Rus askerlerinin yenilerek geri çekilmesi üzerine Rusların Karadeniz'deki en büyük ve en müstahkem kalesi olan Sivas Topolu'nda zapt edilmesine karar verildi. 8 Eylül'de Varna'dan hareket eden müttefik donanması 12 Eylül'de Kırım sahillerine geldi. 4 gün zarfında Gözleve'ye yani Opatorya'ya 56 bin müttefik askeri çıkarıldı. Müşir Ömer Paşa da Rumeli ordusunu İsmail Paşa'nın kumandasına vererek Kırım'a geldi. Fakat daha Varna'dayken görülmesi hasebiyle Varna Humması ismi verilen kolera burada da kendisini gösterdi. Buna eklenen diğer bulaşıcı hastalıklar, kışın şiddeti ve nihayet binlerce yaralı asker göz önüne alınınca Kırım ve İstanbul'daki müttefik hastanelerin o günkü durumunu anlamak mümkün olur. İşte Florence Nightingale'i tarih sahnesine çıkaran, onu ve arkadaşlarını kamçılayan sebep de bu olmuştur. Modern hemşireliğin kurucularından olan Florence Nightingale, emrindeki rahibe ve hemşirelerle 5 Kasım 1854'te Selimiye Kışlası'nın kulelerinden birine, cümle kapısının solundaki Güneybatı Kulesi'ne yerleşmişti. Miss Nightingale ile Mrs. Brackenridge birer odada tek başlarına, diğer hemşireler de kulenin diğer 4 odasında hep beraber yatıyorlardı. Yalnız Albay Moore'un dul zevcesi Mrs. Moore, Kavak Kasrı'nın bakiyesi olan, kalıntısı olan Mehmet Paşa Köşkü'nde odada kalıyordu. Bilahare Miss Nightingale ücretini kendi ödeyerek Üsküdar'da kiraladığı ahşap ve müstakil bir evi bu hemşirelerin istirahatine tahsis etti. Mamafih bir Amerikalı misyoner ve İstanbul'da Robert Kolej'in kurucularından olan Rahip Hemlin bir eserinde Kışla Hastanesi'nin Florence Nightingale'den önceki halini pek acıklı olarak tasvir ediyor ve bazı hekimlerin sertliğinden ve bilhassa İngiliz ordusu levazım teşkilatından çok şikayet ediyor. Tuhaf bir tesadüftür ki bu teşkilat emrindeki iki depo, Haydarpaşa'daki Beşir Ağa Camii ile Çengelköy'de rasathanenin hemen altındaki İcadiye Kasrı da o sıralarda yanmış ve bu yangınlar birer kaza olarak gösterilmiştir. Oğluyla beraber bu hastanelerde gönüllü olarak çalışan rahip Sidney Godolphin Osborne da eserinde idaresizliğin sebep olduğu ölümlerden acı acı şikayet ediyor. Sonradan bu mevzuları tetkik etmek üzere bir parlamento komisyonu kurulmuştu İngiltere'de. Ama bu yolla halka hakikatin ulaşacağına inanmadıkları için bu eseri yazdıklarını söylüyorlar bu rahipler. Filhakika asepsi ve antisepsinin bilinmediği bir devirde müttefik ordularını harp yaraları kadar kolera, tifo, dizanteri gibi sari hastalıklar da kırıyordu. Bu hastanelerde her gün 50-60 kişi ölüyordu. Miralay yani albay Doktor Mehmet Şakir Bey'in kaleme aldığı Haydarpaşa Askeri Hastanesi tarihçesinden ve biraz evvel ismini size arz ettiğimiz Osborne'dan öğrendiğimize göre bu durumda cenazeleri teker teker gömmeye bile imkan olmuyordu. Her akşam saat 4 sularında Haydarpaşa İngiliz Mezarlığı'nın askeri hastane duvarlarına yakın kısımlarında açılan umumi çukurlara ölen erler kitle halinde gömülüyordu. Subay cenazeleri ise denize yakın kısımlarda teker teker defnediliyor, başlarına birer tahta plaka dikiliyordu. Günlük ölü sayısının bu artışı karşısında Çengelköy'de Kuleli Kışlası yakınlarında müttefik askerleri için ayrılan mezarlık çok uzak geldiği için Haydarpaşa Askeri Hastanesi ile deniz arasındaki bu boş arazi, bilhassa Kavak İskelesi yakınlarındaki geniş bir saha, 1855 yılında Osmanlı hükümeti tarafından İngilizlere mezarlık olarak verilmişti. Değerli dinleyiciler, eski zamanları bilenlerin anlattıklarına dayanarak yapılmış çeşitli resimlerden, Kız Kulesi'nden ta Haydarpaşa'ya kadar uzanan Üsküdar, Salacak, Harem ve Haydarpaşa sahilleri hakkında oldukça vazıh bir fikir sahibi olmamız mümkün. Böylece Yedi Kardeşler Burnu denen Kız Kulesi karşısında burunda yükselen Piyale Paşa yalısından sonra, 19. asır ortalarında Mabeyinci Mehmet Bey'in yaptırdığı ve Köprülü Konak diye meşhur olan konağın önünde yükselen Üsküdar Sarayı ve bahçeleri ta Harem iskelesindeki kasırlara kadar uzanıyordu. Haremde de bilhassa şimdiki Selimiye Kışlası'nın bahçesinde bulunan Kavak Kasrı'nın kısmen de olsa buraları 19. asır başlarına kadar süslediğini bir kere daha öğreniyoruz. Bu kasrın büyük kısmının Sultan Abdülmecit devrinde yıktırıldığı malumdur, oturulmaz hale gelmişti. Üsküdar Sarayı ile Harem Kasırları'nın hududu bir zamanlar bugünkü Haydarpaşa Askeri Hastanesi ile Selimiye Kışlası arasında kalan Kavak Deresi'ne kadar devam ediyordu. Ondan sonraki saha da ta denize kadar Kanuni Sultan Süleyman devri vezirlerinden Haydarpaşa'ya intikal etmişti ki buraları bugün bile Haydarpaşa ismiyle anılıyor. Kırım Harbi sırasında ordu ressamı olarak Kırım'a kadar giden Edward Lear, hemşire Florence Nightingale için bir resim yapıyor. Bu resim Kavak Kasrı'na ait Mehmet Paşa Köşkü'nün 19. asırın ikinci yarısında da ayakta kaldığını gösteriyor. Sultan 3. Selim'in sır katibi Ahmet Efendi bir uzname yazmış. Oradan anlaşılıyor ki Sultan 3. Selim bu köşkü severmiş, Mehmet Paşa Köşkü'nü, ve zaman zaman ziyaret edermiş. Hatta Sultan 3. Selim, 1800 yılında Selimiye Kışlası'nın temelleri atılırken, ki o yaptırmıştı, yapılan merasimi bu Mehmet Paşa Köşkü'nden seyretmişti. Selimiye Kışlası'nın inşaat sırasında evvelce yanan Üsküdar Sarayı ile harem bahçelerine ait arazi İtalya'dan getirtilen mimarlara parselletilerek yollar açtırıldı. Ve bu arsalar Sultan 3. Selim tarafından kurulan modern ordunun subaylarına ihsan edildi. İşte Üsküdar'ın İhsaniye ve Selimiye mahalleleri böylece meydana geldi. Semte ismini veren bu kışla her ne kadar evvela ahşap olarak inşa ettirilmiş ise de sonradan yandı ve Sultan 2. Mahmut zamanında yeniden taş olarak yaptırıldı ki devri için çok modern bir tesis olduğuna şüphe yok. Değerli dinleyiciler, Kırım Harbi sırasında ordu ressamı olan Edward Lear'ın resmi, İngiliz mezarlığının o günkü halini Selimiye ve harem sahillerini canlandırmaktadır. Buna göre, evvelce de bahsettiğimiz gibi, Kavak Kasrı'nın bakiyesi olan Mehmet Paşa Köşkü henüz ayaktadır. O sıralarda, Selimiye Camii'nin inşasından sonra cemaatsiz kalan ve İngiliz askerlerine depo olarak verilen Kavak iskelesindeki Beşir Ağa Mescidi henüz yanmamıştır. Ve Kavak Deresi de akmakta olup derenin iki sahilini süsleyen ağaçlar canlı ve yeşildir. Biraz evvel de işaret ettiğimiz gibi Haydarpaşa'daki askeri İngiliz mezarlığında tek mezarlar pek azdır. Nitekim Lear'ın resminde ancak birinin üstünde lahit görülüyor. Bu mermer lahit incelendiği zaman bunun 1854'te ölen bir İngiliz teğmenine ait olup bilahare annesinin isteğiyle yapıldığı anlaşılıyor. Burada 63. Alay teğmenlerinden Thomas Kit Morgan yatmaktadır. Kendisi Skoçya'da, Edinburgh şehrinde James Morgan'ın ikinci oğludur. Akkerman Muharebesi'nde aldığı yaraların tesiriyle 19 yaşındayken 2 Ekim 1854'te Üsküdar'da ölmüştür. Bu lahit, müşfik bir ana tarafından çok sevgili bir oğlun hatırlanması için yaptırılmıştır, yazıyor. Değerli dinleyiciler, Haydarpaşa İngiliz Mezarlığı, tepeleri birleşmiş iki üçgen şeklinde bir toprak parçasından ibarettir. Boyu 2200 ayaktır, yani 400 metre kadardır. Genişliği ise değişiktir. Orta kısım dar olduğu için ölüler iki uca, yani kavak iskelesiyle Haydarpaşa tarafında kalan geniş kısımlara gömülmüştür. Mezarlığın asıl kapısı evvelce Selimiye tarafında, kışlanın bahçesiyle Haydarpaşa Hastanesi arasındaki bir yolun sonundaydı. Muhafızlık binası da o cihetteydi. Fakat halen giriş kapısı Haydarpaşa tren yolu tarafına alınmıştır. Albay Doktor Şakir Bey'in yazma eserinden Haydarpaşa tarihçesinden öğrendiğimize göre, Haydarpaşa Askeri Hastanesi tarihçesinden öğrendiğimize göre, kavak iskelesi, yani Victoria sütununun bulunduğu taraf, Kırım Harbi'nde ölen askerlerin gömüldükleri askeri kısımdır. Şimdiki giriş kapısı, yani Haydarpaşa tarafındaki kısma gelince, her ne kadar buraya da o sıralarda ölen koleralılar defnedilmiş iseler de, bu arazi sahipli olduğundan 1855 yılında Osmanlı hükümeti tarafından istimlak edilerek İngilizlere hediye edilmiştir. Ve 1867'den itibaren sivil İngiliz ölülerine tahsis edilmiştir. Sivil ve askeri kısımlar arasında ise, 1. ve 2. Dünya Savaşları sırasında Türkiye'de ölen İngiliz askerleri defnedilmiştir. 1. Dünya Harbi'nde gömülen 378 kişiye, 1939-1945 seneleri zarfında gömülen 39 kişi de eklenirse, bu kısımda 417 kişinin metfun olduğu anlaşılır. Asıl askeri kısımda, Kırım Harbi sıralarında ölmüş 5500 kadar erle 80 kadar subay gömülüdür. Bunların bir kısmı İngiliz, bir kısmı da Fransız, İtalyan, Macar, Polonyalı vesairedir. Tunus ve Mısır eyaletlerine ait Türk askerleri Müslüman mezarlıklarına gömülmüşlerdir. Londra'da Piccadilly Circus'tan Trafalgar Meydanı'na giden yol üzerinde bir Kırım abidesi vardır ki arka cephesinde İngilizce bir ifade var. Bu ifade 1854-56 yılları arasında Rusya ile savaş sırasında hayatlarını kaybeden 2162 subayın hatırasına yazılmıştır, diyor. Bir yanında da Alma, Akerman, Sivastopol, Kırım yazıyor. Yani savaşın ana merhaleleri yazıyor. Bir tarafında ise vatanları için öldüler yazıyor. Anıtın ön cephesinde kalpaklı 3 asker heykeli var. En üstte de elinde defne dalı tutan bir kadın heykeli var. Yani sulh perisi olarak kabul ediyor onlar, İngilizler onu. Buradan anlaşılıyor ki Kırım Harbi esnasında Haydarpaşa İngiliz mezarlığına defnedilen 5580 müttefik subay ve erden 2162'si İngilizdir. Bu abideden anlıyoruz. Demek ki yarısı İngiliz. Ama adı İngiliz mezarlığı olmuş. Değerli dinleyiciler, İngiliz mezarlığı bir müddet muhafaza altına alınmadan öylece bırakılmış. Fakat sonradan etrafı duvarlarla çevrilip bir de muhafız tayin edilmiş. Mezarlığın ilk muhafızı Mr. William Henry Lynn, Kırım muhariplerinden. Ve 54 yıl çoluk çocuk oturduğu muhafızlık binasının önünde yatıyor şu anda. Bu kısımda pek az lahit vardır. Mezarların üstünü tamamıyla yeşil çayırlar sarmıştır ve zamanla dikilen çamlar buralara gölge salmaktadır. Bu askerlerin hatırasını yad etmek için 1857 yılında Kraliçe Victoria'nın emriyle dört köşe bir sütun dikilmiştir. Her yüzüne İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Türkçe şunlar yazılmıştır: 1854, 1855 ve 1856 senelerinde Rusya'ya karşı yapılan harpte vatanları uğrunda ölen İngiliz ordu ve bahriyesine mensup subay ve erlerin hatırasına dikilen bu sütun 1857 senesinde Kraliçe Victoria ve milleti tarafından yaptırılmıştır. Yekpare görünüşüne rağmen bu sütun küçük granit taşlardan yapılmıştır. Yerden yüksekliği 28 metredir. Altında 2,5 metre genişliğinde 7 metre irtifanda bir kaide var. Denizden ve çok uzaklardan görülebiliyor. Fakat zamanla çamlarla örtülmektedir. Kaidenin her bir köşesinde birer adet kanatlı ve ellerinde tüy kalem bulunan kız rölyefleri yani zafer melekleri var. İşte biraz evvel arz ettiğimiz yazılar bu meleklerin arasında olup onların üstünde de diz bağı nişanı remzedilmiş. Kaidenin alt tarafına 1954 yılında bir plaka konmuş. Bu plaka üzerinde Florence Nightingale'in Türkiye'ye çalışmak üzere gelmesinin 100. yıl dönümü kutlanıyor ve deniyor ki bir asır önce bu mezarlık yakınlarındaki çalışmalarıyla pek çok insanın ızdırabını dindiren ve hemşirelik mesleğinin temelini atan Florence Nightingale'in hatırasına 1854-1954. Bu plak Türkiye'deki İngiliz cemaati tarafından Kraliçe 2. Elizabeth'in taç giyme yılının ertesinde onu tebcilen konmuştur yazıyor. Değerli dinleyiciler, Haydarpaşa Askeri Hastanesi'nin tarihini yazan Miralay Doktor Şakir Bey'e göre Çengelköy'de gömülü bulunan 400 kadar İngiliz piyade neferinin kemikleri de 4 sandığa doldurularak 1892 yılında yani harpten neredeyse 40 sene sonra Haydarpaşa'daki mezarlığa nakledilmiştir. Bu arada 9 tane de mezar taşı gelmiştir ki bir tanesi 1831 tarihini taşıyor. İstanbul'daki İngiliz mezar taşlarının en eskisi. Demek ki İstanbul'da daha evvel ölen İngilizlere lahit yapılmamış. Tarabya'da bulunan İngiliz mezarlığından 250 kadar İngiliz deniz erinin kemikleriyle 6. dairenin bahçesi olan Topçu Kışlası civarındaki mezarlıkta yatan 20 kadar sivil İngiliz'in kemikleri de gene buraya nakledilmiştir. Böylece mezarlıkta sivil ve askeri kısım tamamıyla ayrılmıştır. Sonraları İstanbul'da ölen sivil İngilizler de 8 sterlin mukabilinde buraya defnedilmeye başlanmıştır. Bu, o tarihe kadar muhafızsız ve bakımsız kalan mezarlığa, evvelce de bahsettiğimiz gibi, bekçi tayin edilmesini temin etmiştir. Değerli dinleyiciler, İngiliz mezarlığı yakın tarihimizde zaman zaman mühim bir yer tutmuştur. Mesela 19. asrın son yıllarında Sultan II. Abdülhamit tarafından askeri tıp talebesi için yaptırılan Haydarpaşa'daki muhteşem tıp fakültesi binasının inşaatı hemen hemen bittiği halde askeri tıp bir ancak 1904 yılında Sirkeci'den buraya nakledilmiştir. Mezarlık son tarihi rolünü Florence Nightingale'in Üsküdar'a gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla 1954 yılında Victoria sütununu biraz evvel size arz ettiğimiz şekliyle kaidesine konan plaka ve yapılan merasim esnasında oynamıştır ve yine tarihi sessizliğine gömülmüştür.
Oh,
Evet değerli dinleyiciler, bu haftalıkta bu kadar. Haftaya bir başka programda radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.